Ayrım 3.
Ortak savunmalarına, ezenlere karşı verdikleri tüm mücadelelerde ölen tüm ezilenlere selam olsun diye başladılar. İddianameye şöyle girmişti savcı. 1968 yılı Türkiye'sindeki kıpırdanışlar gözle görünür bir durum arz ettiği halde gaflet, korku, kurnazlık ve ihtiras içerisinde bekleniyor, sükunetle karşılanıyor, devamında fayda umuluyor, samimi ve gerçekçi bakışlarla karşılanıyordu. O günlerden bugüne gelindi. Basiretliler geleceği gördüler, gizli yöneticiler kayboldular. Kurnazlar lüzumlu dersi hafif geçiştirerek aldılar, gafiller uyandılar, korkaklar hala yerlerinde, muhterisler umduklarını bulamadılar. Türk milleti uyanıktı. Savcı iddianamesi sonunda 21 sanık hakkında 146'ya birden ölüm cezası istiyordu. Deniz Yusuf ve avukatları 16.7.71'de mahkemeye güvensizliklerini bildirmişler ve bu istek reddedilmişti. Davanın avukatları yaptıkları savunmada Türkiye'nin yapısı, siyasal, toplumsal, ekonomik bunalımın nedenlerini uzun uzun anlatmışlar, sanıkların suçlarıyla istenilen ceza arasındaki oransızlığı belirtmişlerdi. Avukatların savunmalarında suç bulunmuş ve haklarında dava açılmıştı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları ortak bir savunma hazırlamışlardı. Savunmalarına şöyle başlamışlardı. İçinde bulunduğumuz şartlar geniş bir savunma yapmamızı ve şahıslarımıza zincire vurulmak istenen bilimi ve gerçekleri savunmamızı gerektiriyor. Amacımız aleyhimize verilecek cezayı önlemekten çok doğruluğuna inandığımız doğa ve toplum kanunlarının insanlık tarihine nasıl yön verdiğini açıklamaktır. Toplumların tarihi ezenler ve ezilenler arasındaki mücadelelerin tarihidir. Çağımıza kadar bu mücadelelerde ezilenler daima yenilmişlerdi. Fakat 20. yüzyıl tarihimiz ezenlerin barbarlığına ve bütün baskılarına rağmen ezilenlerin kurtuluşuna sahne olmaktadır. Günümüzde ezenleri temsil eden ve çıkarı uğruna yoksul ulusları boyunduruğu altında tutan emperyalizmdir. İnsanlık tarihi gericiliğin, barbarlığın ve vahşetin son kalesi olan emperyalizmin de sonunu müjdeliyor. Bütün ezilen uluslar emperyalizme her gün darbe üstüne darbe vuruyorlar. Asırlardır ezenlere karşı mücadelelerde hayatlarını feda edenlerin çabaları boşa gitmemiştir. Dünyamız zafer türkülerini söylemek üzeredir. Ezenlere karşı verdikleri mücadelelerde ölen tüm ezilenlere selam olsun. Dünyanın ve Orta Doğu'nun en eski devletlerinden biri olan Türkiye hala kalkınamamış olup yarı bağımlı durumdadır. Bir avuç sermaye çevresi Amerikan doları uğruna ulusumuza ihanet etmiş ve bağımsızlığımızı yabancılara ticaret konusu yapmışlardır. Yurdumuzun bağımsızlığı için giriştiğimiz bu kavgada, Kurtuluş Savaşımızda şehit olanların onurlarını ve ulusumuzun kaderini korumaya kararlı olduğumuzu bildiriyoruz. Kurtuluş Savaşımızın tüm şehitlerine selam olsun. Çağımıza damgasını vuran en güçlü silah bağımsızlık ve kurtuluş savaşlarıdır. Emperyalizme karşı verdikleri mücadelelerinde başlarını eğmeden kahramanca savaşan tüm ezilen uluslara selam olsun. İşçiler, köylüler, öğrenciler ve tüm yurtseverler gericilere kahramanca karşı koymuşlar ve bu uğurda birçokları şehit olmuştur. Emperyalizme ve onun emrindeki uşaklara karşı verdiğimiz kutsal bağımsızlık kavgamızın şehitlerine selam olsun. Ve denizler uzun savunmalarını şu sözlerle tamamladılar. Sayın Savcı, 1. Amerikan emperyalizmi gayrimillidir. 2. Ona ortaklık edenler ulusumuza ihanet etmişlerdir. 3. Emperyalizme karşı mücadele suç değildir. Silahlı mücadele ise anayasayı ihlal değildir. 4. Gayrimilli olan emperyalizm ve ortaklarının sömürüsü anayasaya aykırıdır. Buna göre iki şey vardır. 1. Eğer belli bir hata sonucu iddianame ve mütalaayı hazırladınızsa dikkatli olunuz. İdamını istediğiniz kişiler kasaplık koyun değildir ve siz savcısınız. 2. Yok eğer yaptığınızın bilinciydeyseniz yolunuz açık olsun. Denizlerin savunmalarını tamamlamaları ve hüküm günüyle ilgili anılarını avukat Zeki Oruç Erel şöyle anlatıyor. Savunmaların sonuna gelmiştik. Müşterek savunmayı arkadaşları adına Deniz, Yusuf, Atilla Keskin ve Hüseyin okumuşlardı. Savunmanın son bölümünü zaman zaman yazılı metne bakarak fakat genellikle mealen yapan Hüseyin, mahkeme heyetinde gerçek anlamda tam bir etki yaratmıştı. O kadar bilimsel ve içten konuşmuştu ki duruşma yargıcı Ahmet Tetik renkten renge giriyor, üye Mehmet Turan da oldukça etkilenmiş görünüyordu. Ancak çok dikkatli bir gözlemle anlaşılabilecek, içe dönük paniğine rağmen mahkeme başkanı Ali Elverdi hiç renk vermemeye çalışıyordu. Mahkemenin bu görünümüne bakan biz avukatların büyük çoğunluğu hiçbir idam kararı çıkmayacağını ummaya başlamıştık. Deniz'i yakalandıktan sonra Ankara Adliyesi'ne getirilişinde görmüş ve ilk defa Ankara cezaevinde tanımıştım. Yusuf'la ilk karşılaşmam ancak mahkeme salonunda olmuştu. Hüseyin'i ise daha 1965 yılından, öğrenciliğinden çok yakından tanıyordum. Bu bakımdan onunla yakınlığımız ama sadece bu nedenle biraz daha fazlaydı. Ben de daha yıllarca önce çok zeki, bilgili, tutarlı ve kararlı bir insan izlenimi bıraktığını açıkça belirtmek isterim. Savunmalar bitip dava karara kaldığı günlerden birinde avukat Halit Çelenk ve avukat Niyazi Ağırnaslı ile birlikte görüşmek üzere Mamak Askeri Cezaevine gitmiştik. Cezaevi müdürü M.K. Saldıraner ve birkaç subay, az subay ve erin nezaretinde cezaevi müdürünün odasında Yusuf, Hüseyin ve Deniz'le görüşüyorduk. Genellikle herkes birbiriyle konuşmasına rağmen Deniz, Halit Çelenk'in, Yusuf, Niyazi Ağırnaslı'nın, Hüseyin de benim yanımda oturuyordu. Hüseyin bana, sence karar ne yönde çıkabilir diye sordu. Ben, her türlü olabilir. Bu sorunun en iyi cevabı duruşmanın başında sen, kendin verdin. Sıkı yönetim mahkemeleri yargı organı değildir. Bu mahkemenin sonucu adli bir skandal olabilir dedin. Bu sözünün doğruluğunu ben de aynen kabul ediyorum. Yargı organı olmayan yerden her şey çıkabilir. Ama Hüseyin böyle üstü kapalı, genel anlam taşıyan cevaplarla yetinecek kişilerden değildi. Benden gerçek kişisel düşüncemin ne olduğunu kesin bir şekilde tekrar sordum. Ben de, bunlar benim görüşüme göre halkın üzerinde baskı ve terör yaratmak amacıyla sizin davada ve diğer davalarda yargılananlardan toplam 10-15 kişiyi yok etmek isteyebilirler. Örneğin sizin dava ile ilgili olarak önce mahkemeden 8-10 idam kararı çıkarmak, bunun bir kısmını askeri yargıtayda onamak ve sonra da halka dönüp ne yapalım kurtara kurtara ancak bu kadar kurtarabildik demek isteyebilirler dedim. Bu sözlerim üzerine o kendine özgü duruşuyla bakıp gerçekten böyle iğrenç bir taktiğe başvurabilirler dedi. 9 Ekim 1971 günü gelip çattı. Bugün hüküm verilecekti. Askeri veteriner okulunun çevresinde, avlusunda ve içinde her zamankinden çok daha fazla önlem alınmış, sadece tank, top getirmemişler, o kadar. Askeri ambulanslar orada park yerine çekilip konulmuş. Demek haklarında hüküm verilecekler, getirilmişler. Artık olağan duruma gelen, üstümüzün, başımızın, çanta ve evraklarımızın arınıp taranmasından sonra dış kapıdan giriyoruz. Binanın girişinden başlayıp merdivenleri, koridorlarda süren ve duruşma salonunda sanıklar bölmesinde son bulan onlarca komando erinin yan yana ve karşı karşıya dizilmesiyle meydana getirilmiş, yani insandan meydana getirilmiş ince patika gibi bir yol var. Patikadan geçip duruşma salonuna giriyoruz. Yusuf, Deniz, Hüseyin ve arkadaşları salonda gene yok. Halbuki aşağıda ambulansları görmüştük. Savunduğumuz kişilerin birbirinden ayrı ayrı mahkemenin çalıştığı binanın bitişiğindeki ana tamir depolarının çeşitli yerlerine konulmuş olabileceğini aklımızın kenarından bile geçiremiyoruz o anda. Mahkeme salonunda hepimizin dikkatini derhal çeken ama cevabını bir türlü bulamadığımız büyük bir gariplik var. Tahta parmaklıklarla çevrili, yargılananların tümünü rahatça alan, içinde her zaman 20-25 iskemlenin bulunduğu sanıklar bölümü iyice küçültülmüş. Oraya bugün sadece 3 iskemle koymuşlar. Halbuki hakkında hüküm verilecek en az 20 kişi var. Bir türlü yanıtını bulamadığımız garipliğin nedenini biraz sonra orada bulunan herkes gibi biz de öğreneceğiz. Komando erlerinden oluşan patika yolun içinden önce Deniz'e Yusuf'u getirdiler. Arkadaşlarının nerede olduğunu bilmedikleri belli. Hatta bize bakıp gözleriyle soruyorlar. Biz de bilmediğimizi belirten hareketlerle cevap veriyoruz. Duruşma yargıcı Ahmet Tetik, anayasaya tebdil, tayir ve ilgaya, Türk Ceza Kanunu'nun 146'ya 1. maddesine, ölüm cezasına, tafife mahal olmadığına, Deniz hiç beklemeden dimdik, yumruğu sıkılı, kolu havada bağırıyor. Yaşasın bağımsız Türkiye! Yusuf aynı şekilde. Yaşasın bağımsız Türkiye. Sonra Hüseyin, Atilla ve diğerleri. Ama görevliler gençlere son sözleri söyleme fırsatı vermemeye, hepimizin gözleri önünde duruşma salonunda sıkılı yumruğu havaya kalkan her birinin üzerine çullanıp yaka paça dışarı atmaya başladılar. Haklarındaki hükmü dinlemeye salona giren ilk Deniz ve Yusuf dışarı çıkınca birbirlerine vatan sağ olsun diyerek sarılmış ve sonra kelepçelenip götürülmüşlerdi. Artık celseler bitmişti, beklemeye başladılar. Dışarıda arkadaşları, yakınları, avukatları onları kurtarmak için çırpınıyordu. Günler ilerledikçe beklemenin gerilimi de çok geniş alanlarda derinleşti. İnançlarından hiçbir ödün vermeden beklediler. Gecenin gölgelerinde ayrılık. Karlı dal uçlarında kımıldayan ay mı kabuğunun altında çığlık çığlığa ışıldıyor tomurcuklar? Yıldızlar mı dökülüyor gökten kırlara? Geceyle sel sularında çalkalanan yapraklar kaybolur. Artık görünmez omzuna serpilmiş benekler. Bayırlardan aşağılara doğru derinleşen karanlık rüzgarla ıslık çalar kayalıklar boyunca. Çiğdem telleriyle bezenmiş yastığın ıslak, uykuna renkler topluyor dalgın dolaşan kelebekler. Motor ve ayak sesleriyle çırpınırken sokaklar, ıssız bucaksız tarlalarda başaklar nasıl da titrek. Kanla beklediğim şarkılarda gelişen sevgilim, belki de kalbinde düğümlenen, ölüme giderken duyduğum gülümseyiştir. Bakarsın seninle artık görüşemem, alnına vuran ışığı sakın kaybetme geceleri. Nihat Behram, 1972. Niyazi Ağırnaslı İnönü'ye, "Korkarım bu kan gölü onu döktürenlerle birlikte susanları da boğar," dedi. Bir numaralı sıkı yönetim askeri mahkemesinde 1. THKO davası sonuçlanmış ve 18 genç hakkında idam kararı verilmişti. Gelişmeler sonucunda artık kamuoyunda Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in asılacakları söylentisi almış yürümüştü. Avukatlar son girişimlerde bulunuyorlardı. Bu dönemde Niyazi Ağırnaslı İnönü'yle bir görüşme yaptı. Ağırnaslı İnönü'yle görüşmesine ilişkin anılarını şöyle anlatıyor. Bizim endişemiz bu üç gençle ilgili kararın onanacağı merkezindeydi. Dosya askeri Yargıtay'da başsavcılık tetkikindeydi. İnönü'yü ziyaretim bu safhada oldu. 1933-1946 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle son yıllarda bütçe komisyonunda memurken Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Sayın İnönü'nün bana karşı bir göz aşinalığı vardı. 1961 seçimlerinde C Senatosu'na Ankara Senatörü olarak girdikten sonra kendileriyle ilişkilerimiz oldu. 6 yıl süren senatörlüğüm sırasında konuşmalarına, tip adına yaptığım girişimlere daima ilgi duyar, parlamento kulislerinde koluma girip benimle konuşarak dolaştığı olurdu. C Senatosu'ndan ayrıldığım zaman da parlamentonun çalışkan üyelerinden birisiydi. Yeni bir ses getirdi. Onu seçtirmek için girişimde bulunalım. Kendisiyle konuşup bana haber getiriniz diye eski CHP bakanlarından bir arkadaşımla bana mesaj yollamıştı. Bütün bu ilişkilerden cesaret alarak telefonla Mevhi Bey hanımefendi aracılığıyla istediğimiz randevuyu kabul etti. Pembe Köşk'ün giriş katındaki küçük salonda 55 dakika süren bir konuşma yaptı. Daha doğrusu beni dinledi ve ara sıra bir iki cümleyle konuşmaya yön verdi. Ben bu konuşmaya 18 genç aleyhine çıkan idam kararından duyduğumuz endişeyi belirterek başladım. Telaşlanma Ağırnaslı, ben ortada bir idam furyası görmüyorum. Olsa olsa 3-5 kişi hakkında bir kesin hükme varılır. Onları da biz meclislerde hallederiz, demişti. Paşam, parlamentonun yapısı bu umudu besleyici nitelikte değil sanıyorum. İşin sosyopolitik, sosyoekonomik nedenlerini, bu olayları hazırlayan ortamı, dış ve iç etkenleri yeterince bilen kaç kişi olduğunu bilemiyorum ama bizzat sizin partinizde bile böyle müşfik ve hoşgörülü bir davranışa karşı çıkanlar olacağını sanıyorum, dedim. Evet, dedikten sonra o halde ne yapabiliriz diye ilave etti. O sıralarda gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle katarakt ameliyatı için Paris'e gidecekleri duyulmuştu. Bir olup bittiden endişeliydik. Siz ilk Talat Aydemir olayında kan dökülmeden silahı teslim ederseniz koğuşturma açtırmam ama sizi emekliye sevk ettiririm diye Talat Aydemir'e mesaj göndermiş ve bu sözünüzü parlamentoda tekrarlamıştınız.
Birincide kovuşturma açılmadı. Bunu biliyoruz. Sizden başka kimsenin gücü yetmezdi kovuşturma açtırmamaya, dedim. Gülümsedi. Bu gençlerin devleti devirecek, anayasayı yok edecek güçte olduklarını sanmıyorum. Konu herhalde Yargıtay'da titizlikle incelenecektir inancındayım gibi bir mesajınız yeterli olur, dedim. Bu adalete müdahale olmaz mı Arnaslı, deyince de paşam. Sıkı yönetim komutanlarından bazıları, başta Faik Türün, bildiriler yayınladılar ve infazların çok yaklaştığı şu günlerde diyerek adalete açıkça yön verme çabası gösterdiler. Biliyorsunuz, infaz deyimi sadece idamlar için kullanılıyor. Sizin salt adaletin gerçekleşmesi istikametindeki uyarmanız adalete olumlu yönde müdahale olur inancındayım. Elbette bunun şeklini siz takdir buyurursunuz, cevabını verdim. Bunun üzerine de ama ben Yargıtay'dan kimseyi tanımıyorum ki, dedi. Paşam, sizin bu genç insanları tanımanız olanaksızdır elbette. Ama memleketin İsmet Paşası bir tanedir. Onu herkes tanır ve ondan gelecek telkinlere ve uyarılara dost düşman kulak kabartmak zorunluluğunu duyar, yanıtını verdim. Gülümsedi. Ben de durup bir şey söylemesini bekledim. Sen konuşmana devam et Arnaslı, seni dikkatle dinliyorum, demekle yetindi. Sonradan bazı girişimlerde bulunduğunu duyduk. Ama karanlık güçler kamuoyunu öylesine yanıltarak hazırladılar ve olaylar öyle gelişti ki korkulan sonuç 6 Mayıs 1972 gecesi sabaha karşı gerçekleşti. İnönü'yle görüşmemiz sırasında anayasayı ihlalin Türkiye'de 3 kez söz konusu olduğunu, bunlardan birisinin devleti yöneten çoğunluk partisi iktidarına, ikincisinin silahlı kuvvetlerin bir bölümüne ait olduğunu, bunlar da vasıtaların yeterli ve maksadı istihsale elverişli olduğunu, THKO davasında durumun çok farklı bulunduğunu açıklamaya çalıştım. Siyasi cinayetleri, failleri bulunmadığına göre iktidarı suç ortağı, hatta asıl suçlu saymanın zorunlu olduğuna değindim. Meşruluğunu yitiren bir iktidara karşı direnme hakkını kullananları sorumlu saymak güçtür. Gençliğin taptaze ve gür kanı durmadan gölleniyor paşam. Korkarım bu kan gülü bir gün onu döktürenlerle birlikte susanları da boğar, deyince İnönü'nün kaşları çatıldı. Sütünü iç sütünü, diye sehpaya konan süt bardağını işaretledi. Siz Türkiye'de özgürlükçü demokrasiye doğru ilk olumlu adımları atan insansınız, diyerek konuşmayı yumuşattım. Özgürlükçü demokrasi karşıt fikirlerin birbirine tahammülünü gerektirir. Devlet kaba kuvvete karşı tarafsız bir uyanıklık gösterse bazı düşüncelerin meclisten hatta ülkeden kovulması için linç olayları düzenlemesi ülkenin 12 Mart ortamına gelmesine gerek olmazdı filan gibi sözler söyledim. Hiçbir söz alamadan İnönü'nün yanından ayrıldım ama yine de İnönü'nün bir şeyler yapacağı umudu bende uyanmıştı. Sonradan bazı girişimlerde bulunduğu da Anayasa Mahkemesi'ne açtığı iptal davası infazı 50 gün kadar geciktirmiş oldu. Ama büyük yerler işgal etmiş bazı küçük kişilerin hıncı, işbirlikçi sermayesinin devrimci eğilimleri sindirme çabaları acımasızca çökmüştü memleketin ufkuna bir kez. İnönü'nün deniz gezmişi hukuk okuyormuş. Kaçıncı sınıfta? Çok akıllı çocukmuş diyorlar, doğru mu? İngilizceyi iyi biliyormuş öyle mi, diye soruları zihnimizi karıştırdı. Arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmelerde Hüseyin'le Yusuf'un ölüm cezalarının meclislerde ömür boyu hapse çevrileceğinden ve Deniz'in cezasının onanacağından kuşku duyar olmuştuk. Gün günü kovaladı. Zaten mahkemelerde tıkanmış olan yasalar, mahkeme sonrası başvurmalarda da kendini aynı nitelikleriyle sürdürdü. Denizler bir şarkı söyleme öncesi duyarlılığıyla hücrelerinde ödünün izini taşımadan beklediler. Gün günü kovaladı. Mayıs geldi, dayandı. Artık avukatları son görüşmelerini yapıyorlardı. Niyazi Arnaslı son görüşmesini şöyle anlatıyor. Son ziyaretimiz infazdan birkaç gün önce Zeki Oruç Erel'le birlikte olmuştu. Hala bazı umutların bulunduğundan, Cumhurbaşkanı'nın vetosundan bahsettiğimizi gören Deniz Gezmiş, yok abi demişti. Bizim asılma kararımızı çok önceden vermişlerdi zaten. Bunu hep söyledik. Dileriz ki biz boş yere ölmüş olmayalım ve vatan satıcılarının oyunları anlaşılsın yoksul halkımızca. Boşa ölmüş olursak işte o zaman yazık olur. Gözlerimi gizlemek zorunda kaldım ve sustuk. Kısa bir süre sonra, bizi Taylan Özgür'ün yanına gömdürün ve infazlar sırasında mutlaka bulunun. Burjuvazi'nin paçavra gazeteleri korktular, düştüler, bayıldılar gibi onurumuzu kırıcı yayın yapmaya çalışır. Duruma avukatlarımız tanık olmalılar, dedi. Görüşme hücrelerine tek tek geliyorlardı. Hüseyin İnan'a, hadi sen öbür hücreye geç de Yusuf'u göreyim dedim bir ara. Durup bir şeyler söylemek istedi. Sonra dudağı hafifçe aralanmış olarak çıktı hücreden. Yusuf'un dudaklarında acı bir gülümseme vardı. Üçünde de korkudan hiç eser yoktu. Güçler dengesinde henüz uyanışı tamamlanmış halkın karşısında dış sömürüden pay alan sermayenin ağır bastığının, bu ağırlığa kurban edileceklerinin bilincindeydiler. Avukat Zeki Oruç Erel ise son görüşmesiyle ilgili anısını şöyle anlatıyor. Mamak askeri cezaevinde çarşamba günleri sadece tutuklu yakınları görüş yapabilirler. Haftanın bu günü, yani çarşamba günü avukatlar müvekkilleriyle görüştürülmezler. 3 Mayıs 1972 Çarşamba. Bir gün önce 2 Mayıs 1972'de Senato'dan idam kararları onaylanıp çıktı. 11 gündür Deniz, Yusuf, Hüseyin açlık grevini sürdürüyorlar. Greve başladıkları gün greve gitmelerinin nedenlerini belirten yazılı metni cezaevi yöneticileri bütün çabalarımıza karşın bize vermedi. Mamak askeri cezaevinde kanunsuzluk asıl, yasallık istisna olduğundan bu konunun üzerinde fazla durmaya gerek yok sanıyorum. Bu durumda üçü de sözlü olarak bize açlık grevine gitmelerinin nedenini şöyle açıkladılar. Dışarıdaki gelişmelere bakılırsa üçümüzün idamı kesin gibi görünüyor. Ayrı ayrı kapatıldığımız hücrelerimizde Türkiye işçi sınıfı ve halkımız için yapabileceğimiz son eylem ancak bu olabilir. 3 Mayıs 1972 Çarşamba. Bu tarih şüphesiz kişisel olarak benim için özel bir anlam taşımaktadır. Zira onları en son gördüğüm gün 3 Mayıs 1972 Çarşamba günüdür. 2 Mayıs'ta Senato'dan idam kararları çıkınca savunmayı üstlenen biz 11 avukat bir mucize dışında idamların önlenmesinden umudumuzu kesmiştik. Dava süresince üçünü de yakından tanıma fırsatını bulmuş olan bizler, onların ölüm karşısında en ufak bir tereddüt göstermeyeceklerini kesinlikle biliyorduk. Bu konuda hiçbirimizin en ufak bir şüphesi yoktu. Ancak 11 gündür açlık grevinde olduklarını da biliyorduk. 11 günden beri süren açlık grevinin en sağlıklı kişiyi bile fizik olarak nasıl hadsiz düşürebileceği kolaylıkla tahmin edilebilir. Bu nedenle açlık grevine son vermelerini kendilerine önermeye karar verdik. İşte bu öneriyi iletmek üzere 3 Mayıs 1972 Çarşamba günü Mamak askeri cezaevine gittik. Onları mutlaka asmaya kararlı olanlar da açlık grevinden son derece tedirgindiler. Grev süresince her gün içlerinde profesörlerin de bulunduğu Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden bir doktorlar heyeti cezaevine gelip muayene ediyor, 24 saatlik hücredeki yaşamları her yarım saatte bir cezaevi yönetimince yazılı olarak saptanıyordu. Bu nedenle görüş yasağına karşın bizi cezaevine aldılar. Başta cezaevi müdürü olmak üzere 5-6 görevli başımıza dikilmiş Hüseyin, Yusuf ve Deniz'le yaptığımız konuşmayı dinliyorlar. Söze Halit Çelenk başladı. Biz infazların durdurulması için hala ciddi çabalar sarf ediyoruz. Ancak bu çabalar sonuç vermezse infazlar gerçekleşebilir. İnfazlar gerçekleştiği takdirde biz avukatlar sizin infaz yerine sağlıklı ve rahat bir şekilde gidebilmeniz için açlık grevine son vermenizi öneriyoruz. Şüphesiz bu konuda karar sizindir. Öneriye cevap için bizden bir saat süre istediler. Ama 10 dakika kadar sonra Deniz gülerek geri geldi ve şöyle dedi. Önerinizi kabul ediyoruz. Sizlerden en az bir kişinin infazlarda mutlaka bulunmasını istiyoruz. Ancak faşizm bizlerle ilgili halka yalan söyleyebilmek için sizleri infaz mahallinde bulundurmayabilir. Eğer böyle bir durum olursa bütün arkadaşlar kesinlikle emin olsunlar ki bir devrimciye yakışır şekilde gideceğiz. Kendisine infazlarda iki avukatın bulunacağını, bir yönde bütün tedbirleri aldığımızı söylüyoruz. Benimle rahat, kendinden ve arkadaşlarından kesinlikle emin bir havada biraz daha görüştükten sonra konuşmayı gene Deniz bitirdi. Şimdilik hoşça kalın. İnfazlarda buluşuruz.